Dudaktan kalbe.
Ayrım 17.
Lamia birdenbire bir sandalyeye çarparak sendeledi, pelerinin bir ucu omuzundan düştü. Kenan onu tutmak ister gibi gayri ihtiyari kollarını uzatmıştı. Genç kızın çıplak kolu onun koluna dokundu, yumuşak saçları ılık bir nefis gibi yüzüne, dudaklarına süründü. Genç adam son bir mukavemet gösterdi, çıplak kolu kapamak için pelerinin düşmüş ucuna sarıldı. Fakat telaşla öyle sert bir hareket yapmıştı ki pelerin büsbütün genç kızın omuzlarından kaydı, Lamia'nın yaprak gibi titreyen sıcak hasta vücudunu birdenbire kollarının içinde buldu. Genç kız bir müdafaa sevgi tabisiyle çırpınıyor, kendini kurtarmaya çalışıyor. "Bırakınız beni Kenan Bey, bırakınız, gideceğim," diyordu. Sonra mehtap gecesindeki gibi gözlerinde iki büyük yaş damlasıyla "Yazık bana Kenan Bey." Genç adam onu daha kuvvetli kollarında sıktı. Hemen hemen vahşi bir sesle "Çok geç Kınalı yapınacak, çok geç." Karanlıkta gölgelerden fark edilmeyen kuru kütükleri takılmamaya çalışarak bağın arka kapısına doğru gidiyorlar. Kenan, Anut vahşi bir sükun içinde başını önüne eğmiş, Lamia'nın yüzü pelerinin yakası içinde saklı, onun biraz arkasından yürüyor, ara sıra hafifçe öksürerek yavaş yavaş ağlıyor. Arkadaki ince yola çıkıyorlar, Lamia Kenan'ı orada bırakıyor, çitlerin alçak bir yerinden kendi bahçelerine atlıyor, başını çevirmeden ağaçların arasından uzaklaşmaya başlıyor. Düşmüş omuzlarında, hafifçe sallanan yürüyüşünde yorgun, kırık bir ümitsizlik var. Çitin kenarına gelen Kenan yavaşça, "Lamia Hanım," diye arkasından sesleniyor. Genç kız duruyor, fakat başını çevirmeye, ona bakmaya cesaret edemiyor. Kenan, soğuk bir vakar, kinli bir istihfaf ile, "Ağlamanız lüzumsuz, vazifemi tabii takdir ediyorum, yarın benimle görüşmeye geliniz," diyor. Genç kızın cevabını beklemeden bağa dönüyor, topuklarıyla yerlere vurarak eline tesadüf eden yaprakları koparıp kırarak köşke geliyor. Odasına girdiği vakit kendini zapt edemiyor, piyanosuna sert bir yumruk indiriyor, hırçın bir ümitsizlikle "Hayatımı yeniden kırdım, istikbalim mahvoldu," diye inliyor. 17. Kenan o gece uyuyamadı. Mütemadiyen odasında gezinerek sigara içti, Cavidan'la beraber bütün o parlak istikbal ümitlerini gömmek, hayatını manasız bir küçük kıza bağlamak lazım geliyordu. Bu, ölüm gibi kaçınılmaz bir zaruretti. Başka hiçbir çare, hiçbir yol yoktu. Bu zaruret, Kenan'ın hodgam kalbini adeta kudurtuyordu. Sabaha kadar bir kararsızlık buhranı içinde kendi kendisiyle didişti. Nihayet gün ağarırken mücadeleden bitap düştü, esmer yüzüne bir bakır kırmızılığı çökmüş, gözlerinin altı çürümüştü. Ne pahasına olursa olsun bu işkenceye bir son vermek lazımdı. Masanın önüne oturdu, Cavidan'a bir mektup yazmaya başladı. "Cavidan hanımefendi, ayrılmak mecburiyetindeyiz. Hakikat söylenemeyecek kadar çirkin, bayağı ve gülünçtür. Bilmezsiniz ne çukura düşüyordunuz. Sizi Allah sakladı. Ne olursa olsun bu mektup bu kadarla bitmezdi. Fakat ilave edecek tek kelime bulamıyordu. Dişleriyle kaleminin sapını kemirerek bunalıyordu. O gün bağ epeyce bir telaş geçirdi. Kenan'ı sabah kahvaltısına çağırmaya gelen bir hizmetçi onu piyanonun önünde yere yuvarlanmış buldu. Yüzü çökük ve kırmızı, yarı açık gözleri can gibi donuktu. Düşerken başını yere çarpmış, sağ kaşının üstünde mor bir şiş hasıl olmuştu. Civar bağlardan birinde oturan bir askeri doktor evvela beyin hummasından şüphelendi, fakat birkaç saat sonra ateş düşmeye başladı. Hasta yavaş yavaş açıldı, nihayet doktor bunun fazla çalışmaktan ileri gelmiş bir sinir yorgunluğu olduğuna ve bir iki gün içinde geçeceğine hükmetti. Kenan 3 gün yatağında kaldı. Hemen daima bir yarım dargınlık içinde gözlerini kapıyor, etrafındakilerle pek az konuşuyordu. 4. sabah iyi uyandı. Artık yatağında alıkoymadılar. Bu 4 gün içinde çok zayıflamış, siyah bir haleyle çevrilen gözlerinin feri kaçmıştı. Çok halsiz olmasına rağmen bahçede dolaşıyor, Lamia'yı görmeyi ümit ediyordu. Fakat genç kız o gün ortalarda görünmüyordu. Nihayet sabredemeyerek onu sordu, yengesiyle beraber dünden beri İzmir'de olduğunu söylediler. İzmir'de eğlendiniz mi Lamia Hanım? İzmir'e iş için inmiştik efendim. Amcam iki çeşmelikteki evden çıkmak istiyorlar da ev aradık efendim. Hastalığımda hiç hatırımı sormaya gelmediniz. Sizi daima annenize soruyordum efendim. Artık iyisiniz değil mi? Zaten ehemmiyetli bir şey değil. Naciye, haydi çocuğum doktor beyin köşküne git. Bana verdiği son reçeteyi kaybettim. Rica ediyor, tekrar yazsın diyor de. Müsaade ederseniz ben gideyim efendim. Naciye belki beceremez. Hayır hayır, Naciye gider. Yine kuyu başına indiler. Lamia henüz İzmir'den dönmüş, Kenan'ın kendisini görmek istediğini haber alınca mantosunu çıkarmadan oraya koşmuştu. Ona yaklaşmaya, gözlerini yüzüne kaldırmaya cesaret edemiyor, ağaçlardan birinden sarkan ince bir dalın cılız yapraklarını birer birer koparıyordu. Kenan ağır ve sakin bir sesle söylenmeye başladı. Naciye'yi mahsus gönderdim. Sizinle yalnız konuşmak istiyordum. Bir felakete uğradık. Bunun neticesi olarak hayatımızda bazı zaruri tebeddülat olacak. Ancak tabii nişanlınızdan ayrılmanız lazım gelecek. Ben de tabii kendiminkinden ayrılıyorum. Bunu söylerken kaşlarını çatıyor, sesindeki boğuk kini gizlemek için kendini zorluyordu. Amcanızla yüz yüze konuşmak güç olacak. Birkaç güne kadar İstanbul'a döneceğim. Oradan da mektup yazar, nişanlınızdan ayrılmanız ve benimle evlenmeniz lazım geldiğini söylerim. İşlerimi düzelttikten sonra da tabii sizi İstanbul'a aldırtırım. Anlaşıldı değil mi? Artık resmen nişanlım sayılıyorsunuz. Beyhude üzülmenize hacet kalmadı. Söyleyeceğim bunlardan ibaret. Yavaş yavaş sinirleniyor, devam ederse acı şeyler söylemekten kendini alamayacağını hissediyor, oradan ayrılmak için bahane arıyordu. Kenan Bey, sizin de beyhude üzülmenize lüzum yok. Nişanlınızdan ayrılmayacaksınız. Birkaç gün daha arkadaşlık ettikten sonra ayrılacağız. Onun için bana düşman gibi bakmanıza lüzum yok. Kenan hayretle başını kaldırdı ve karşısında bambaşka bir kız gördü. Kirpikleri hafifçe titriyor fakat çehresinde garip bir ciddiyet, hafifçe kısılan dudaklarının kenarında kine ve istisaya benzer bir ciddiyet vardı. Kenan her zamanki teklifsiz tavrıyla ellerini onun omuzlarına koymak istedi fakat onun birdenbire çekildiğini ve kendisine dokunulmasına tahammül edemeyecek bir tavır aldığını görerek ''Ne oluyorsunuz Lamia?'' dedi. ''Ciddi bir mesele konuşuyoruz. Zannederim fena bir şey de söylemedim.'' Onun biraz şaşkın, biraz bozulmuş bir tavırla gülümsemesine genç kız yine ciddi bir çehreyle mukabele etti. Bakınız Kenan Bey, bir şeyi anlamanız lazım. Ben pek o kadar çocuk değilim. Hatta yaşım bile söylediklerinden biraz fazlacadır. Sonra birkaç gündür de düşündüm. Anlamanız lazım gelen şey şu. Ben baştan çıkarılmış bir evlatlık değilim. Her kız gibi basbayağı bir kızım. Yani kendime göre kafam da var, onurum da var. Birbirimizden hoşlandık. Aramızda bir şey geçti. İyi yaptım, fena yaptım. O bana ait bir şey. Niçin sevgili prensesinizden ayrılacakmışsınız? Demek istiyorum ki ben sizinle evlenmeyeceğim. Kenan'ın bir şey söylemek istediğini görerek hiddetle, bunun için bir şey söylerseniz şimdi giderim. Bunları söylerken tehdidinin boş olmadığını anlatmak ister gibi havuzun yanındaki yola doğruldu. Kenan biraz bu tehdidin ciddiliğini anladığı için, biraz da beklemediği sözlere cevap bulamadığı için, ''Bugünlük böyle olsun peki'' dedi, ''daha konuşacak vaktimiz var.'' Ne bugün ne başka gün Kenan Bey. Düşünsenize, siz beni aldattınız mı? Bir prensesle nişanlı olduğunuzu ben de herkes gibi bilmiyor muydum? Hatta her zaman kendi ağzınızla söylemiyor musunuz aş yoktur diye? Nasıl söylüyordunuz bakayım? Onu dudaklardan aşağı bırakmamalı. Ben buna razı oldum. Nimet Hanım biliyordu, o da razı oldu. Niçin? Ben Nimet Hanım'dan daha mı onursuz bir insanım? Ağlaya sızlaya prensesi bırakacaksınız, beni alacaksınız, ben mesut olacağım. zavallı babamın bir sözü vardı. Ağır bir şey istedikleri vakit ben bu ekmekten yemem derdi. Ben de öyle söyleyeceğim Kenan Bey. Ben bu ekmekten yemem. Kabul ediyorsanız daha birkaç gün arkadaşlığımız devam edebilir. Yoksa hemen ayrılmalıyız. Fakat bence son güne kadar ayrılmamalıyız. Ne zaman isterseniz yine gelirim, olmaz mı Kenan Bey? Bu son sözü söylerken yine çocuklaşıyor, ayaklarını birbirine birleştirip uçlarına basarak onun cevabını bekliyordu. Lamia'daki bu değişiklik Kenan'ı hayli sarsmıştı. Tekrar tekrar düşünüyordu. Ben evlatlık değilim dedi. Basit bir kız çocuğu için bu çok güzel bir anlayış. Benimle evlenmeyi kabul etmeyeceğine yemin ediyor. Lamia anlayışında çocuk değildir, fakat bu kararında elbette öyledir. Vazifemi elbette yapacağım. Zamanı gelince amcasına bir mektup yazarak Lamia'yı isteyeceğim. Cavidan nasıl olsa yandı. Zayıf Kenan'ın bu düşüncesinde kendinden saklamaya çalıştığı bir hıyanet ve ümit korkusu vardı. Prensesin yandığını kendi kendine temin ettiği halde hastalığından sonra ona yazdığı mektubu bir türlü postaya veremiyordu. Kendi kendini aldatmak için mektupla olmaz bu iş diyordu. Prensese değilse bile babasına hakikati kendi ağzımla söylemeye borçluyum. İlk buhrandan sonra Lamia ile münasebetlerine yeniden bir tabiilik gelmişti. Bunda Kenan'ın hele son zamanlarda geçirdiği hayatında tesiri vardı. Ötede beride ufak tefek aile kızlarıyla olan maceralara alışkınlığı Lamia'yı da ona ara sıra onlar gibi gösteriyor, bu son vakadaki fevkaladeliği saklar gibi oluyordu. Evet, karar karardı. Madem ki Lamia onu açık konuşturmuyordu, İstanbul'a gittikten sonra sakin kafayla işleri yoluna koyacak ve vazifesini yapacaktı. Ayrılacakları gece son bir gezinti yapmaya karar vermişlerdi. Aksi gibi hava bozuktu, akşamdan beri ince bir yağmur çiseliyordu. Buna rağmen bağın arkasındaki yolda birleştiler, arkalardan dolaşarak kırk çamlara kadar uzandılar. Bu karanlık, yıldızsız gecede çamların altı geniş bir kubbe harabesine benziyor, ağaçlar arasında çürümüş yaprak kokularıyla dolu nemli bir kış rüzgarı esiyordu. Yağmur buraya kadar inemiyor, sade yüksek dalların tepeleri hafif bir hışıltıyla mütemadiyen titriyordu. Yeri deniz gibi kaplamış kuru çam iğneleri içinde uzun uzun dolaştılar. Daha yola çıkarken ayrılığı hiç hatırlamamaya karar vermişlerdi. Kenan'ın hemen hiç konuşmamasına rağmen Lamia durmadan söyleniyordu. Elleri onun yüksek omuzlarında kilitlenmiş, vücudunun bütün kuvvetiyle Kenan'ın boynuna asılarak yürüyordu. Dönme zamanı geldiği vakit Lamia, "Öteki yoldan inelim," dedi. "Hani bir gece Nimet Hanım'la geçtiğimiz yol." Tarlalar içinden geçen bu yol adeta çamurdu. Kenan'ın dönmesinden korkarak, "Şimdi oraya varınca yine kuru taşların üstüne çıkacağız," diyordu. Lamia'nın orası dediği yer, Kenan'ın bir sene evvel Nimet Hanım'ı kollarına aldığını gördüğü yıkık kuleydi. Oraya gelince onu yukarı zorla bir taşın üstüne oturttu, ayaklarının dibine çömelerek ıslak saçlarını onun çenesine dayadı. Kenan boğazındaki düğümden kurtulmak ister gibi gülerek ve sesini neşelendirerek, "İleride güzel havalarda da buraya geleceğiz," dedi. Lamia muammalı bir gülümsemeyle, "Belki geliriz, belki gelmeyiz," dedi ve artık bir şey söylemedi. Biraz sonra çitin kenarından kendi bahçelerine atlayacağı zaman Kenan onu bir kere daha kollarına aldı, alnından gözlerinden öptü. "Haydi Lamia, biliyorsun ki her şey bitmedi. Üzülme, mektubumu beklersin," diye ilave edecekti, fakat cesaret edemedi. Onun artık arkasına bakmayarak gecenin ve yağmurun içinde kaybolmasını seyretti. İkinci kısım 1. Enisa Hanım bir gün Semiha ile Fikret'i Lamia'ya bırakarak sokağa gitmişti. Genç kız yol hazırlığıyla meşguldü. Dikişten göz açamıyor, yengesinin çarşafını, küçüklerin çamaşırlarını yetiştirmeye çalışıyordu. Bir aralık kapı çalındı, pencereden başını uzatan Lamia, gron çarşaflı şişman bir hanım gördü. Misafir, kafesin açıldığını işiterek başını kaldırmıştı, göz göze geldiler. Bu, ara sıra Sahip Paşaların evine gelen Meftuni Hanım isminde yaşlıca bir kadındı. Lamia onun için bazı dedikodular işitmişti, hele enisi yengesi hiç sevmezdi. Meftuni Hanım Şükrü Bey'in evine ilk defa geliyordu. Lamia hayretle kapıyı açtı.
Ayrım sonu.